Ayrım 14.
Dernek 1913'te Turan adını taşıyan bir dergi çıkarmaya başladı. Derginin ön kapağı Macarca, arka kapağı eski yazı Türkçe basılıyordu. Turan kavramı ise ilk sayıda Fransızca olarak yer alan bir makalede açıklanmıştı. Turan sözcüğü ile biz eski ortak yurdumuzu, büyük geçmişimizin anılarını, daha büyük bir geleceğin umutlarını anlıyoruz. Üstlendiğimiz görev çok büyük ve zordur ama onu yerine getirmek biz Macarlara düştüğü için de mutluyuz. Turancılık giderek Türk milliyetçileri arasında da yayılacak ve Cumhuriyet Türkiye'sinde de aşırı milliyetçilik olarak nitelendirilen bir akım olarak sürecektir. Hedefimiz Turan, rehberimiz Kur'an sloganı 12 Eylül öncesinde bir grup tarafından kullanılmıştır. Macar Turan Derneği üyelerinden Zempleni Arpat bir şiirinde şöyle diyordu. Doğuya Macar, doğuya bak. Şerefli, büyük akrabanı sen orada bulacaksın. Kahraman ulusunu, dostunu, doğudaki kardeşlerinin arasında ara. Sırp, Yunan, Romen, Bulgar ve Arnavut milliyetçilik akımlarının ortaya çıkışında, bu toplumlarda ulus bilincinin doğmasında, tarihleriyle, yazılarıyla, kısacası kültürleriyle ilgili araştırma ve yayınların önemli rolü olmuştu. İşte Türk milliyetçiliğine Avrupa'nın katkısı da bu noktada görüldü. Bir yanda Türkoloji bir bilim dalı olarak doğmaya, 19. yüzyıl ikinci yarısında eski Türklere yönelik araştırmalar yapılmaya, Türklerin kurduğu büyük devletler ve uygarlıklar gün ışığına çıkarılmaya başlandı. Öte yanda Türk el işi ve sanat ürünleri Avrupa'da değerlenmeye yüz tuttu. Bazı zengin evlerinde Türk odası, Türk köşesi oluşturulur oldu. Lamartine'den Auguste Comte'a, Pierre Loffy'den Pierre Loti ve Claude Ferré'ye kadar bazı ünlü isimler Türkler hakkında övgü dolu yazılar yazdılar. Yabancı dil öğrenen, Avrupa'ya giden Türk aydınları bunlardan etkilendiler. Kendilerinde bir Türklük bilinci doğmaya başladı. Gecikmiş Türk milliyetçiliği kuşkusuz ki sadece dış etkenlerin dolaylı bir ürünü, bir tür tepki ideolojisi değildir. Ali Engin Oba'nın da değindiği gibi aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmak üzere olduğunun Türk aydınlarınca hissedilmeye başlandığı bir dönemde bu çöküşü engellemek için aranan çarelerden biri olarak ortaya çıkmıştır. Kemalizmle ilgili sayfalarda da göreceğimiz gibi Türk milliyetçiliği Atatürk ile birlikte ırkçı düşlerden arınmış ve çağdaş bir bağımsızlık ve kalkınma ideolojisine dönüşmüştür. Doğu Ergil, milliyetçiliğin amaçlarını ulusal ekonomiyi yaratmak, bağımsız bir ulusal devlet yaratmak ve ulusal bir kültür, ortak değer sistemi ve beklentiler yaratmak biçiminde sıraladıktan sonra şöyle diyor. Ulus ve ulusçuluk ne batının dağınık, feodal, siyasal ve ekonomik örgütlenişi içinde ne de doğunun çok uluslu ve çoğu teokratik imparatorlukları bünyesinde gelişebilirdi. Pazar ekonomisinin bu iki yapıyı dağıtıp bireyleri ve yöresel topluluklara ortak bir ulusal pazar içinde örgütlemesi ulusal topluluğun oluşumunun temelinde yatan en önemli etmendir. Milliyetçilik öncelikle her ulusun kendi yazgısına egemen olma, kendi devletini kurma hakkını içerir. Kurulan devletin daha çağdaş olmasını istemek de bunun doğal uzantısıdır. Ama çok güçlenen bir devletin başka ulusları egemenliği altına almak için harekete geçmesini istemek artık başka bir milliyetçilik anlayışıyla ilgilidir. Saldırgan milliyetçilik. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Milliyetçilik aynı topraklar üzerinde benzer koşulları paylaşan insanların dışa karşı korunma ve dayanışma gereksinimlerini karşılayan bir ideolojidir. Toplum içinde çıkar çatışmalarına alet edildiğinde tutucu, toplumun dışa karşı ortak yararlarını savunmak için kullanıldığında ilericidir. Başka bir deyişle toplumdaki bir kesimin başka bir kesimi sömürmesi, gözden saklamak ve kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığında tutucudur. Ama o toplumun başka toplumlar veya başka toplumların içindeki bir kesim tarafından sömürülmesine karşı başvurulduğunda ilericidir. F. Kemalizm. Kemalizm tıpkı liberalizm ve sosyalizm gibi bir devrim ideolojisi olarak doğmuştur. Ama liberalizm ve sosyalizmden farkı olarak geri kalmış bir ülkede devrim koşullarının gereksinimlerini yansıtmaktadır. Bu nedenle de Kemalizmi iyi değerlendirebilmek için geri kalmış ülke devrimlerinin gelişmiş ülke devrimlerinden farkını anlamak gerekir. Fransız devrimi evrim sürecinde önlerde yer alan bir toplumda rastlanabilen devrimlerin en ünlü örneğini oluşturur. Koşullar ve toplumdaki güç dengesi değişmiş ama eski koşullara göre oluşan ve eski güç dengesini yansıtan toplumsal ve özellikle de siyasal kurumlar değişmemekte direnmiş, toplumsal ekonomik gelişmeyi zorlaştırmaya başlamıştır. Kent soylular yeni bir toplumsal sınıf olarak doğmuş, güçlenmiş ama güçleri ölçüsünde siyasal rejimde etkili olamamışlardır. Bir anlamda toplumun altyapısı değişmiş ama üst yapı bu değişikliğe uymamıştır. Burada söz konusu olan eski kurumları yeni koşullara yani üst yapıyı altyapıya uydurmaktır. Değişen koşullarla koşulların yarattığı gereksinmeleri karşılanması gereken kurumlar arasındaki çelişkileri gidermektir. Evrim sürecinde geride kalmış toplumlarda görülen devrimler ise belirli tarihsel koşullardan yararlanarak bu toplumların evrimini hızlandırmak, bazı evreleri atlatmak amacını taşır. Birinci grup ülkelerdeki devrimciler koşulların gereğini yerine getirmek ve gereksinimlerin doğurduğu devrimci ideolojiyi izlemekle yetinmek durumundadırlar. Toplumun henüz ulaşamadığı bir aşamaya göre kurumlar oluşturmak, böylece gelişmiş ülkelerle aralarındaki açığı bir ölçüde olsun kapatmak zorundadırlar. Kendilerinden çok önce o aşamaya ulaşmış olan toplumların deneyimlerinden ders alabilmek olanağına sahiptirler. Ama o devrimin doğal taşıyıcısı, itici gücü olan toplumsal sınıfın bulunmaması ya da çok güçsüz olması nedeniyle de işleri çok daha zordur. Ancak eski düzenin savunucusu güçlerin tarihsel nedenlerle zayıflamış oldukları bir andan yararlanarak iktidara gelebilirler. Temel devrimci gücün yokluğunu ya da zayıflığını ise ideolojiye büyük ağırlık vererek ve o ideoloji etrafında iyi örgütlenmiş, bilinçli bir çekirdek güç oluşturarak telafi etmeye çalışırlar. Toplumlardaki güçler dengesinin değişmemesine karşın, eski güçler dengesinde ağır basan güçlerin çıkarlarına ve dünya görüşlerine göre biçimlenmiş olan kurumların değişmemekte direnmesi, devrimin nesnel koşullarını oluşturur. Var olan bu düzeni eleştiren ve yeni bir düzenin ilkelerini içeren ideoloji ise devrimin öznel koşulu sayılabilir. Devrimi bilinçsiz bir ayaklanmadan, kızgınlık birikimlerinin kırıp dökmeye dönüşmesinden ayıran ana özellik, sahip olunan devrimci bilinç yani bilinç ögesidir. Evrim sonucu doğan devrimlerde İdeoloji evrime koşut olarak doğar. Devrimci eylem içinde gelişir. Böyle bir devrimde ideolojinin ağırlığı nesnel koşulların çok gerisinde kalır. Oysa geri kalmış ülkelerde nesnel koşullar yeterince oluşmamış olduğu için ideolojinin önemi artar. İdeoloji devrimi olanaklı kılan ortamdaki somut koşullardaki eksikliği giderme, boşluğu doldurma işlevini üstlenir. Burada ideoloji gene devrimci eylem içinde bazı değişikliklere uğramakla birlikte devrim öncesinde hazır olarak vardır ve çoğunlukla da ana çizgileriyle gelişmiş ülkelerden aktarılmıştır. Amaç zaten o ülkelerin düzeyine daha hızlı bir biçimde ulaşmak olduğu için bunu doğal karşılamak gerekir. Devrimci ideoloji devrimin öncüsü, güçlerin toplumsal özelliklerine göre bazı değişimler geçirmekle birlikte ana doğrultuda aynı kalır. Her devrim belirli toplumsal güçlere dayanarak gerçekleşir. O güçlerin yeterince gelişmediği ortamlarda ise devrimci ideolojinin kendisini yarattığı bilinç ve kitleler üzerindeki etkisiyle devrimci bir güç oluşturabilir. Bir ayaklanmanın, bir hükümet darbesinin, bir bağımsızlık savaşının tarihi hızlandırmak amacındaki bir devrime dönüşmesinde devrimci ideolojinin etkisi büyüktür. Ama ideolojinin devrimdeki ağırlığının artması ölçüsünde demokratikleşmesi olasılığı da artar. Çünkü söz konusu ideoloji bir anlamda var olması istenilen ama henüz var olmayan koşulların ürünüdür. Mustafa Kemal tıpkı Lenin gibi Birinci Dünya Savaşı'nın ülkesindeki eski düzeninin temsilcilerini maddi ve manevi açıdan yıpratmasından yararlanarak evrimin henüz zorunlu kılmadığı yeni bir toplumsal, siyasal düzeni yaratacak süreçleri harekete geçirmiştir. Lenin, Rus ordusunun perişan olması sayesinde küçük ama iyi örgütlü ve bilinçli bir güce dayanarak siyasal iktidarı ele geçirirken, Mustafa Kemal, ülkesini düşman işgalinden kurtarmanın kendisine kazandırdığı olağanüstü etkiyi kullanarak devrimi gerçekleştirmiştir. Lenin'in Rusya'nın koşullarına uydurmaya çalıştığı Marksist ideoloji, yukarıda değindiğimiz nedenlerden dolayı doğmalaşırken, Mustafa Kemal, liberalizm ve sosyalizmden yararlanarak Türkiye'nin koşullarına göre oluşturmaya çalıştığı devrimci ideolojinin dogmalaşma olasılığını önlemeye çalışmıştır. İdeoloji kalıplaşmanın hızlı bir değişim süreciyle bağdaşmayacağını vurgulayarak bir anlamda sürekli devrimcilik anlayışının öncülüğünü yapmıştır. Bazılarının ileri sürdüğünün tersine Kemalizm ideolojisi vardır ama öğretisi yoktur. Kemalizmin önünde iki aşamalı bir amaç vardı: bağımsızlık ve çağdaşlaşma. Bu ereklere ulaşmak için ideolojinin çerçevesini oluşturan milliyetçilik, cumhuriyetçilik ve laiklik ilkeleri, Fransız devrimi ve dolayısıyla liberalizmden, devletçilik, halkçılık ve devrimcilik ilkeleri de sosyalizmden esinlendi. Kemalizm içinde milliyetçilik bir yandan ulusal bağımsızlığın sağlanması, öte yandan da çağdaşlaşma gereksinimlerini karşılamaya yönelik ideolojik bir öge oluşturuyordu. Çağdaş bir toplum olmak için önce ulus olmak, uluslaşma aşamasından geçmiş olmak gerekiyordu. Uluslaşma aşaması, çağdaş toplumun temel özelliklerinden olan demokratikliği sağlayabilmek için de bir ön koşuldu. Türk milliyetçiliğinin kökenlerini genel olarak milliyetçilik ideolojisini incelerken görmüştük. Çeşitli kaynaklardan beslenen bu gecikmiş milliyetçilik akımını bir düşünce sistemi içine oturtan kişi Ziya Gökalp olmuştu. Bir yandan ulusal bağımsızlığı sağlamak, öte yandan çağdaş anlamda bir ulus yaratmak ereğine yönelen Mustafa Kemal elbette ki bu birikimden yararlanmıştır. Ama aynı zamanda eylem içinde onu aşmış, kendi damgasını taşıyan bir milliyetçilik anlayışına ulaşmıştır. Bu sınırlar ötesi hedefler gözetmeyen, ırkçı olmayan, çoğulcu bir milliyetçiliktir. Atatürk tüm sömürge durumundaki ülkelerin, kendi deyimiyle mazlum milletlerin birer birer bağımsızlıklarını kazanacağını çok önceden söylemiş, ulusal kurtuluş savaşının başarısı ile de onlara cesaret vermiştir. Emperyalist devletlere karşı kazanılan bu ilk kurtuluş savaşı giderek evrensel bir model oluşturmuştur. Kemalist milliyetçilik anlayışının dışa yönelik hedefi, çağdaş uluslar topluluğunun eşit haklara sahip bir üyesi olmaktır. Sadece siyasal bağımsızlıkla yetinmeyen, ekonomik bağımsızlığı da içeren bir tam bağımsızlık bu hedefin ayrılmaz bir parçasıdır. Kemalist milliyetçiliğin içe yönelik hedefi ise çağdaş bir ulus yaratmaktır. Bu ulus ne ırkçı ne de ümmetçi bir anlayışı yansıtmaktadır. Atatürk'e göre ulus ne din ne de ırk temeline dayanır. Ulusu yaratan temel öge ortak tarih, o ortak tarihin ürünü ortak dil ve sonuç olarak ortak kültürdür. Atatürk ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada, Türk, Kürt, Laz, Çerkes birlikte bir bütün oluşturduğunu vurgulamış, Kurtuluş Savaşı sırasında hep Türkiye milleti deyimini kullanmıştır. Daha sonraları karmaşık bir etnik yapıdan kendine güvenen çağdaş bir ulus yaratmak için çaba gösterdiğinde de, örneğin ne mutlu Türk olana dememiş, ne mutlu Türk'üm diyene demiştir. Onun için Türk, Anadolu toprakları üzerinde, kederde, kıvançta, dayanışma içinde olan insanların ortak adıdır. Orta Asya'daki Türk, o milliyetçilik çerçevesinde yer almazken, Anadolu'nun tüm insanları etnik kökenine bakılmaksızın ulusun bir parçası sayılmaktadır. Atatürk, Medeni Bilgiler kitabında şöyle demiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye halkına Türk milleti denir. 1935 yılındaki resmi tanımlamaya göre de ulus, dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı yurttaşlardan meydana gelen siyasal ve sosyal bir bütündür. 1924 Anayasası'nın 88. maddesi şu tanımı yapmaktadır. Türkiye halkına din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından Türk denir. Atatürk, ulus kavramından din ögesinin dışlanmasını, dini ulus dışında ayrı bir olgu olarak değerlendirilmesini ise şöyle savunmuştur. Türkler, İslam dinini kabul etmeden de büyük bir millet idi. Bu dini kabul ettikten sonra bu din ne Arapların, ne aynı dinde bulunan Acemlerin ve ne de sairenin Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine tesin etmedi. Bilakis Türk milletinin milli bağlarını gevşetti. Milli heyecanını uyuşturdu. Bu pek tabii idi. Çünkü Muhammed'in kurduğu dinin amacı bütün milliyetlerin üzerinde hepsini kapsayan bir ümmet siyaseti idi. Milliyetçilik aynı topraklar üzerinde benzer koşulları paylaşan insanların dışa karşı korunma ve dayanışma gereksinmelerini karşılayan bir ideolojidir. Toplum içindeki çıkar çatışmalarına alet edildiğinde tutucu toplumun dışa karşı ortak yararlarını savunmak için kullanıldığında ilericidir. Başka bir deyişle toplumdaki bir kesimin başka bir kesimi sömürmesini gözden saklamak amacıyla kullanıldığında tutucudur. Ama o toplumun başka toplumlar veya başka toplumların içindeki bir kesim tarafından sömürülmesine karşı başvurulduğunda ilericidir. İlerici milliyetçilik insancıldır. İnsanlara acı vermeye değil, onların acılarını dindirmeye yöneliktir. İlerici milliyetçilikte insanları egemenlik altına almak değil, onları egemenlikten kurtarmak amacı vardır. İlerici milliyetçilik, bütün insanların özgürlüğünü ve tüm toplumların eşitliğini savunur. İlerici milliyetçilik bölücü değil, birleştiricidir. İlerici milliyetçilik, savaşçı değil, barışçıdır. Savaşı ancak gerektiğinde yukarıdaki amaçlar uğruna kabul eder. İşte ilerici milliyetçilik, Kemalist milliyetçiliktir. Bu nitelikleriyle de çağdaş, evrensel ve kalıcıdır. Kemalizmin ilkelerinden cumhuriyetçilik bir anlamda milliyetçiliğin doğal sonucu gibi görülebilir. Eğer egemenlik ulusa ait ise ülkenin kimler tarafından hangi kurallara göre yönetileceği de ulus tarafından belirlenecek demektir. Kemalist ideoloji içinde cumhuriyetçilik giderek demokrasi ile bütünleşmekte eş anlamlı hale gelmektedir. Cumhuriyetçilik aynı zamanda siyasal iktidarın dinsel kökenli olmaktan çıkması, laikleşmesi, siyasal rejimin çağdaşlaşması demektir. Bu ilke iktidarın dinsel kökenli olmaktan çıkmasıyla laiklik ilkesiyle meşruluğun temelini halk desteğinin oluşturulmasıyla da halkçılık ilkesiyle yakından ilgilidir. Mustafa Kemal'e göre yeni Türkiye Devleti bir halk devleti idi, halkın devleti idi. Oysa geçmişteki devlet bir kişi devleti idi, kişilerin devleti idi. Cumhuriyet rejiminden ne anladığını ise şöyle açıklıyordu. Cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz cumhuriyeti kurduk. 10 yaşını doldururken demokrasinin bütün gereklerini sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. Milli egemenlik esasına dayanan memleketlerde siyasi partilerin var olması tabiidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde de birbirini denetleyen partilerin doğacağına şüphe yoktur. Suna Kilili'nin de altını çizdiği gibi Kemalist cumhuriyetçilik anlayışı ulusçu, demokratik, özgürlükçü ve çoğulcuydu. Cumhuriyet ile demokrasiyi ayrı düşünmeyen Atatürk, 1930'lar Avrupa'sında neredeyse yaygın olarak görülen baskıcı rejimlerin hepsini de eleştirmiştir. Faşist, komünist ya da mesleklerin temsiline dayalı, korporatif sistemlerin Türkiye açısından özenilir olmadıklarını vurgulamıştır. Oysa o dönemde etrafındaki birçok kişi özellikle faşist, nazist modelden etkilenmişlerdi. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın bile oldukça demokratik bir meclise tartışılarak, zaman zaman sert biçimde eleştirilerek, denetlenerek yürütülmüş olması son derece önemli ve anlamlıdır. Mustafa Kemal bu tercihi yaparken elbette ki harekete içte ve dışta belirli bir meşruluk kazandırmak amacıyla da hareket etmişti. Ama Kurtuluş Savaşı sonrasında izlediği yolda demokrasinin onun açısından bir temel tercih sorunu olduğunu ortaya koyuyordu. Devrimin tehlikeye düşmesi nedeniyle zaman zaman sert önlemlere başvurmak zorunda kaldığı zaman bunu doğal saymıyor, onlar ancak başka önlemlerle önüne geçilemeyecek büyük tehlikeler karşısında kalındığı zaman zorunlu olarak onaylanır diyordu. Hiçbir totaliter rejim tasavvur edemeyiz ki bir muhalefet yaratmak amacıyla kendiliğinden bir teşebbüste bulunsun görüşünü savunan Ergun Özbudun'a katılmamak olanaksız. Serbest Fırka'nın kurulması aşamasında Atatürk'ün Fethi Bey'e yazdığı mektuplarda şu satırlar vardı. Büyük Millet Meclisi'nde ve millet önünde millet işlerinin serbest olarak münakaşası ve iyi niyet sahibi zatların ve fırkaların düşüncelerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları benim gençliğimden beri aşık ve taraftar olduğum bir sistemdir. Kendi partisi içinde en sert muhalefete bile hoşgörü gösteren Atatürk, özgürlüklerin temel olduğu bir demokrasi anlayışına sahipti. Özgürlük anlayışı ise sadece başkasına zarar vermemek anlamında bir negatif özgürlük anlayışıyla da sınırlı değildi. İnsanın kendi yeteneklerini geliştirmesi anlamındaki bir çağdaş özgürlük anlayışını daha 1930'larda savunmaktaydı. Atatürk'ün yaptığı ve yapmaya özen gösterdiği bazı şeyler var ki, günümüzün katılmacı demokrasi anlayışını daha o zamanlar sezgileriyle benimsediğini düşündürmektedir. Bu açıdan örneğin 12 Eylül Anayasası'nın demokrasi anlayışından çok daha ileridedir. Dünyada ilk kez bir bayram çocuklara armağan edilmiş ve o vesile ile onlara ülkenin gelecekteki sahipleri oldukları bilinci aşılanmaya çalışılmıştır. 23 Nisan günleri çocukların kentlerdeki önemli kamu görevlilerinin makamlarına oturmalarının, onların görevlerini geçici olarak devralmış gibi davranmalarının bir oyun havasının ötesinde anlamı olduğu açıktır. Belki gene ilk kez bir önder devrimini gençlere emanet etmiş ve onlardan gerektiğinde ülkede siyasal iktidara sahip olanlara karşı çıkmalarını istemiş, 1924'te seçmen yaşını 18'e indirmiştir. Daha o yönde hiçbir istek, hiçbir gereksinme yokken, Türk kadınına siyasal hak ve özgürlüklerini, demokrasinin ana yurdu sayılan bazı Batı ülkelerinden önce veren, kadının siyasal yaşamda ağırlık kazanmasına çaba gösteren de Atatürk'tür. Atatürk bununla da yetinmemiş, gerçekleştirdiği büyük kültür devrimi açısından önem taşıyan kurumların bağımsız ve demokratik bir yapıya sahip olmalarına özen göstermiştir.